Ayrım 4. Ölüm ve Şeytan. Frank Schatzing. Sayfa 43. Büyük Sur. Ev olarak adlandırdığı yere dönüş yolunda Jacob'un aklına nispeten daha az nezih bir muhitte yaşamakta olan dostu Tilman'ı ziyaret etmek geldi. İki adamın da yaşamakta oldukları yerler aslında muhitten çok her şeye benziyordu. Ama son birkaç yıl içerisinde düşkünler evleri ya da manastırlarda kendilerine yer bulamayan fakirler arasında ilginç bir hiyerarşi peydahlanmıştı. Ve status muri, sur imtiyazı da bunun bir parçasıydı. İmtiyazın kökeni önceki yüzyılın sonuna Almanya Kralı ve Kutsal Roma Cermen İmparatoru 1. Friedrich ile Papa 3. Alexander arasındaki Köln Başpiskoposunun da, yani imparatorun tarafında, dahil olduğu mücadeleye kadar uzanıyordu. Köylüler için hangi ordunun topraklarından geçtiğinin bir önemi yoktu. Kadınlar tecavüze uğrar, çocuklar katledilir ve diğerleri de sakladıkları değerli şeyleri yerini söyleyene kadar işkence edilirdi. Çiftlikler yakılır, tüm erzaklara el konulur ve askerler bir çiftçinin çiftliği olmadan yaşamayamayacağını bildikleri için onu da en yakın ağaca asarak bu zahmetten kurtarırlardı. Bundan kurtulmanın hiçbir yolu yoktu. Köln Başpiskoposu Heinsbergli Philip de bu yağma ve talana kendi isteğiyle katılmış, hatta birkaç manastırı yerle bir edip içindeki keşişleri doğramakta da bir mahzur görmemişti. Tüm bu yaptıklarına rağmen Papa İmparator ile barış yaptığı zaman kendisinin başpiskopos ünvanını onaylamaktan çekinmemişti. Yaşananlardan en çok zararlı çıkan gariban köylüler haricinde Saksonya dükü 3. Heinrich gibi görünüyordu. 3. Heinrich Papa ile olan mücadelesinde imparatoru desteklemediğinden ötürü Köln Başpiskoposunun saldırılarına maruz kalmış, geri çekilip imparatordan aman dilemek zorunda bırakıldığından onuru ayaklar altına alınmıştı. Yine de istediği karşılığı bulamayan Heinrich'in durumu kritik görünüyordu. İşte tam bu sırada Philip kritik bir hata yaparak sudan bir sebeple imparator ile dalaşmış, müttefikinin desteğinden mahrum kalmıştı. Şimdi elinde sadece Kölnlü piyadeler olduğu halde Heinrich'in hiddetini tek başına göğüslemesi gerekecekti. Geri çekilmek zorunda kalmıştı ve askerlerinin çökmek üzere olan morali tümünü bir felaketin eşiğine getirmişti. Kölnlü savaşçılar önlerine çıkan herkesi kılıçtan geçirmiş ve bu durum tüm civar şehirlerde kendilerine karşı büyük bir nefretin doğmasına neden olmuştu. Eğer bir çatışma ortaya çıkarsa artık herkes biliyordu ki hayatını ilk kaybedecekler bu korkunç savaşla hiçbir ilgisi olmayan zavallılar olacaktı. İşte başlarına gelen durum buydu. Ve bu durum Köln Şehir Meclisi'nin hiç hoşuna gitmemişti. Başpiskopos da hazır şehirde yokken şehri korumak amacıyla hemen yeni ve büyük bir tahkimat inşasına başlandı. Oysa ki bunu yapmaya sadece başpiskoposun ve imparatorun yetkisi vardı. Nitekim sonuç beklediği gibi oldu. Heinsbergli Philip kıyameti koparıp sur inşasını yasakladı. Ancak yok sayıldı ve şehri imparatora şikayet etti. Sonunda kendisine ödenen 2000 markla her şeyi unutmaya razı oldu. Şehrin sadık vatandaşlarını bu suru inşa etmekten kimse alıkoyamazdı. Şimdi bu olaydan tam 80 sene sonra 1260 tarihinde nihayet surun tamamlandığı ilan edilmişti. 7,5 kilometre uzunluğu, 12 muazzam kalesi ve 52 istihkam kulesiyle diğer şehir surlarını tam anlamıyla gölgede bırakıyordu. İzlediği yol sadece şehir yaşamını kuşatmakla kalmayıp o zamana kadar Köln'ün büyük kapıları önünde korunmasız kalmış arazilerin ve manastırların büyük bir bölümünü de çevreliyordu. Surlar Kunibert Kapısı ve korunaklı Bayern Kalesi ile Ren Nehri kıyısında son buluyor ve güneyde San Severin ve San Pantaleon, batıda San Mauritius ve kuzeyde San Gereon'un yer aldığı büyük bir araziyi yarı dairesel bir şekilde sarıyordu. Şehrin refah seviyesi arttıkça buna bağlı olarak çevresinde artmaya başlayan ve sonunda şehrin surlarının da dışına taşan çiftlik, manastır, meyve ve asma bahçelerini sayesinde Köln neredeyse kendi kendine yeten apayrı bir dünya haline gelmişti. Vatandaşlar için bu surlar bağımsızlıklarının bir simgesi haline gelmiş, kendilerine olan güvenlerini arttırırken mevcut başpiskopos Hochstaden'li Konrad'a duydukları tiksintiyi körüklemişti. Sur Yakup için büyük nimetti. Siyasetten anlamazdı, anlamaya da niyeti yoktu. Ama surları inşa eden kişiler surlara o ve onun gibilerin istifade edebileceği mimari nitelikler eklemişlerdi. Surun iç kısımlarında belirli aralıklarla dizilmiş, en kötü hava koşullarında bile koruma sağlayabilecek kemerler bulunuyordu. Günlerden bir gün yoksulun teki işte bu kemerlerden birinin içine tahtalar, dallar ve paçavralardan oluşan geçici bir kulübe inşa etmeyi akıl etmişti. O zamandan beri bir avuç dolusu taklitçi vardı. Onlardan biri de Richolf Wichterich adında yaşlı bir gündelik işçiydi. Katedral şantiyesinde zaman zaman bir ayak değirmeninde çalışarak tüm mütevazılığıyla hayatta kalmayı başarmıştı. Jakob Köln'e birkaç ay evvel geldiğinde bu ihtiyarla dostluk kurmuş, Richard kısa bir süre sonra ölünce de kulübesine yerleşmişti. Bu sayede sur imtiyazına erişip başının üzerinde bir çatı sahibi olabilmişti. Neredeyse yok denecek kadar az eşyaya sahip olan Jakob'un aksine arkadaşı Tilman'ın hiçbir şeyi yoktu. Çoğunlukla ördek bataklığında uyurdu. Bu bataklık 10. yüzyılda inşa edilmiş olan ve San Maksim'in ve San Ursula'nın yanı sıra Makkabi ve Dominikan manastırlarını çevreleyen eski surların arka tarafında bulunuyordu. Altına sığınabileceği bir kemer yoktu. Bölge inanılmaz yoksuldu. Hafif eğimli yarıkların içinde oluşan pis kokulu su birikintilerinin üzerinde ördekler yalpa vuruyordu. Onların arkasında söğütler ve kavaklar çamurların içinden yükseliyor, ardından da manastırların ve piskoposluk bölgesinin geniş meyve bahçesi başlıyordu. Etrafı leş gibi bir koku sarmıştı. Tilman sürekli orada yaşamanın ortalıkta ölüp gitmekten bile beter olduğunu söylerdi. Ve söylediklerini de uzun süre bu fikirlerinin arkasında olacak kadar ömrü kalmadığını gösteren berbat bir öksürükle vurgulardı. Jakob nihayet kendisini bulduğunda sırtını bataklık kıyısındaki surlara dayamış gökyüzüne bakıyordu. Tıknaz bedenini uzun ve yırtık bir elbiseyle örtmüştü ve ayaklarına da paçavralar sarmıştı. Aslında böyle bir deri bir kemik olmasa heybetli bir adam olabilecek yapıdaydı. Jakob gelip yanına oturdu. Bir süre ikisi de yavaşça gelip geçmekte olan bulutlara baktılar. Ufuk gittikçe kararıyordu. Tilman öksürdü ve Jakob'a dönüp kan toplamış gözleriyle onu tepeden tırnağa süzdü. "Yakışmış," dedi. Jakob da kendisine baktı. Yeni tanıştığı hayırsever sayesinde bir dilenciden çok sıradan bir taciri andırıyordu. Berbat şapkayı saymazsa tabii. Dere kenarında yaptığı banyoyu hatırlayınca elinde olmadan güldü. "Deredeydim," dedi. "Öyle mi?" Tilman belli belirsiz sırıttı. "Belki ben de dereye gitsem iyi olacak." "Aklından bile geçirme. Aslında istiyorsan git tabii ki. Birisinin bu türden hediyeleri alabilmesi için bazı niteliklere haiz olması gerekir. Bilmem anlatabildim mi?"
"Anladım. Kadının adı ne?"
"Rihmodis," dedi Jakob gururla. "Sadece saygıdeğer kızların Rihmodis gibi bir adı olabilirdi."
"Necidir bu kadın?"
"Babası boyacı ama aslında işi yürüten kendisi." Jakob başını iki yana salladı. "Sana bir tavsiye Tilman. Kasap tezgahlarından uzak dur. O et ve sosisler lanetli."
"Yakalandın anlaşılan," dedi Tilman. Pek şaşırmamıştı.
"Beni pazar yeri boyunca kovaladılar. Ben de çaresiz kalınca dereye kaçtım."
"Ve bayan Rihmodis'le orada tanıştınız."
"O bayan değil."
"Ne peki?"
"O bana Tanrı'nın bir lütfu."
"Yok daha neler."
Jakob kadının çarpık burnunu, balık eti vücudunu ve mütevazı giyimini anlattı. Ve bekar da diye ekledi sanki nişanlandığını haber verirmiş gibi.
Kendini kandırma Jakob.
Nedenmiş o?
Tilman öne doğru eğildi.
Eğer biraz olsun aklın varsa hem pazar yerinden hem de dereden uzak durursun ve karnını doyuracağın şeyleri başka yerlerde ararsın. Bu saçı buradan ahına kadar nerede görseler tanırlar.
Kıskanıyorsun. Bu kıyafetlerin parasını ödedim ben.
Kaç para?
Çok para.
Kes sallamayı, sanki ödeyecek bir şeyin var da.
Vardı. 3 havuç ve 1 sosis.
Tilman iç çekti.
Çokmuş gerçekten.
Evet, ayrıca az kalsın parçalayacaklardı beni.
Jakob gerindi ve uzun uzun esnedi. Neyse, senden ne haberler var?
Rezalet. Marien Gart'ın önünde oturuyordum.
Dipnot, Köln'de bir manastır. Ama orası hacılarla doluydu ve saygıdeğer rahibelerden para koparıyorlardı.
Tanrı hepsine gününü gösterecek. Ortalık sakatlık numarası yapan dilencilerle ve üçkağıtçılarla doluydu. Öyle ki en merhametlisine bile bağış yapmaktan gına gelmişti. Orada ne yapılabilir ki? Bazıları çıngıraklarla sokakta oradan oraya koşturup Melaten için para topluyorlardı.
Dipnot, Melaten Orta Çağ döneminde cüzzamlıların yatırılarak bakımlarının yapıldığı, aynı zamanda karantinaya alındıkları bir koloni.
Ben de döndüm. Cüzzam kapıp sadaka toplamak için uzattığımda elimin düşmesini istemiyorum.
Çok haklısın. Bir şey yedin mi?
Aslında belediye başkanının evine davetliydim. Bilirsin, kızarmış armut, domuz eti, güvercin dolması.
Anlaşıldı. Açsın.
Bravo. Karnı tok bir adama benziyor muyum?
Jakob omuz silkti. Sadece sordum.
Ama bir şeyler içeceğim dedi Tilman. Bu gece hende.
Hende mi diye sordu Jakob şüpheyle.
Aynen öyle.
Ne zamandan beri senin meyhanede içecek kadar paran var?
Yok ki. Olsaydı içmek yerine yiyecek alırdım. Ama tanıdığım birinin parası var. Parayı nereden bulduğunu sorma. Ben de bilmek istemiyorum. Ama paradan kurtulmak istiyor. O nedenle parayı içemeyeceğinden beni ve birkaç kişiyi daha dudaklarımızı ıslatmamız için davet etti.
Adam kafayı yemiş olsa gerek. Kaçta?
6'da. Sen de gelsene, sana da ısmarlar.
Bu oldukça cazip bir teklifti.
Bilmiyorum dedi Jakob yine de. Önce mideme sağlam bir şeyler girmesi gerek.
Ha ha, sen de açsın değil mi?
Boğazımdan aşağıya tek bir lokma inmedi.
Neden sosislerin peşine düştün? Neden eski pazara gidip aşırdığın birkaç elmayı cebine girmeye ikna etmekle yetinmedin?
Neden mi? Jakob derin bir nefes aldı. Çünkü dün elma yemiştim. Ondan önceki günde ve onun öncesinde de artık kendimi elma kurdu gibi hissetmeye başladım.
Çok müşkül pesensin.
Ah, çok sağ ol.
Bir kez daha ikisi de sessizliğe gömüldü. Gökyüzünü bulutlar kaplıyordu. Akşam olmak üzereydi.
Yine yiyecek bir lokmamız yok dedi Tilman durumu kısaca özetleyerek, her zamanki gibi.
Öksürdü. Bu onun her zamanki öksürüğüydü. Tanıdık ve öldürücü. Jakob ayağa fırladı ve yumruklarını sıktı.
Tamam, beni ikna ettin. Elma olsun.
Tilman ona baktı ve gülümsedi.
Öyle olsun.
Matthias. Matthias Hollanda gemilerinden boşaltılan biber, baharat ve ringa fıçılarını izleyerek Ren'in kıyısı boyunca yürüdü. Frank Kulesi'ni geçti ve eski kıyı üzerinden nakliye yoluna döndü. Burası bir bölümü yeni katedrale yer açmak için yıkılmış olan eski Roma surları boyunca uzanıyordu. Önünde sol tarafta gökyüzüne yükselen apsenin etrafını kuşatmış olan şapeller yer alıyordu ve kalbini korku kaplamıştı. Gerhard'ın projesini biliyordu. Bu tabii tamamlanabilirse olağanüstü bir kilise olacaktı. Dünyadaki kutsal şehir. Sadece ön cephesinin planları 2 muhteşem kulesiyle birlikte parşömen üzerinde bile neredeyse 5 metre yer kaplamıştı. Matthias Gerhard'a kendisinin de bir ölümlü olduğunu unutup unutmadığını sormuştu. Gerhard sabırla 5 koridorlu bir mihrabın bulunmasının ona tüm kiliseyi Paris ve Bourges'de olduğu gibi tek bir tasarıma göre yapmaktan başka şans bırakmadığını izah etmişti. Matthias ne anlattığını tam olarak anlamasa da mimarın işinin ehli olduğunu biliyordu. Kalfalık yıllarında Troyes'in ve Paris'teki yeni kiliselerin inşaat iskelelerinde çalışmıştı. Bunlar arasında Adalet Sarayı'nın avlusunda yükselen ünlü Saint-Chapelle'de bulunuyordu. Amiens Katedrali'nin koro bölümü onun görüşleri doğrultusunda yapıldıktan sonra Fransız meslektaşları arasındaki itibarı da artmıştı. Pierre de Montero, Saint-Denis Manastır Kilisesi'nin mimarı ona hocalık etmişti ve Notre Dame'ın inşaatından sorumlu olan Jean de Chaye ile de sürekli temas halindeydi. Evet, Gerhard Morart iyi bir okuldan mezun olmuştu, en iyisinden ve daha da önemlisi çalışma tarzlarına aşina olduğu bir grup usta zanaatkarı da bir araya getirmeyi başarabilmişti. Bir an için geri dönüp her şeyi unutmak istedi ama artık bunun için çok geçti. Aslında grubun toplandığı ilk andan itibaren artık geri dönülmesi söz konusu bile değildi. Endişelerini bir kenara bıraktı ve her zamanki soğukkanlılığını yeniden hissetti. Bu onun önde gelen erdemlerinden biriydi. Ne Johann ne de Daniel bir iş adamı mantığıyla planlarına sonuna kadar sadık kalabilecek pragmatik düşünceye sahip değildiler. Aniden öfkelenmek, vicdan azabı ve kararsızlık gibi kötü huyları vardı. Kendisini gerçekten yakın hissettiği tek kişi ihtiyar kadındı. Duygusal olarak değil tabii ki, Tanrı korusun, sadece hayata bakış açısından. Katedral binasının ilerisindeki Santa Maria Çan Kulesi'nin çanları 5 kez çaldı. Adımlarını hızlandırdı. Yeni katedralin mihrabını ve eski Roma surlarını arkasında bırakarak papaz kapısının karşısından sağa dönüp Marcellin Caddesi'ne girdi. Ve birkaç yüz metre sonra Santa Ursula Manastırı'nın yolundan yukarı çıkmaya başladı. Ortalıkta hemen hiç kimse yoktu. Manastır arazisi 4 metre yüksekliğinde duvarla çevrelenmişti. Ve genelde açık bırakılan tek ve dar bir girişi vardı. Matthias alçak kemerin altından geçip avluya girdi. Sağ taraftaki mütevazı ama güzel bir yapı olan tek kuleli manastır kilisesi, Matthias'ın bir kilise nasıl olmalı görüşüne daha uygun bir mimari örnekti. Mantığıyla hareket eden bir insan olduğu için yapılmakta olan bir katedrali bitmiş haliyle tasavvur edebilecek hayal gücünden yoksun olduğunu biliyordu. Bu onun kimi zaman sahip olmadığı için üzüldüğü zayıf tarafıydı. Diğer taraftan tüm idarecilerin bildiği konular olan bir taşın diğerinin yanına nasıl düzgün oturacağı, su borularının nasıl döşeneceği ya da tonlarca ağırlıktaki kesme taşların palangalar vasıtasıyla üst katlarda onları bekleyen ustaların yanına nasıl çıkarılacağı gibi hususlarda ustaydı. Katedral sanki kendi başına büyüyen bir organizma gibiydi. Ona kendi gücünü, gururunu ve geleceğin neler getirebileceğini hatırlatıyordu. Birden yaşlı kadının görüntüsü zihninde yeniden belirdi ve katedralin hayalinin yerini aldı. Duvara yaslandı ve boş avluya baktı. Kulenin karşısında bir kuyu bulunuyordu. Kısa süre sonra iki rahibe su çekmek için manastırdan dışarı çıktı. Onlara gelişi güzel bir bakış attı. Eğer buluşmak için geldiği kişi kısa süre içinde ortaya çıkmazsa geri dönmek zorunda kalacaktı. Tam bir zaman kaybı. İçinden okkalı bir küfür savurdu. Derken karanlığın içinden bir ses duydu. "Işık sizinle olsun." Matthias hemen toplandı ve avluya baktı. Hiç kimse yoktu.
"Yukarıdayım."
Gözleri duvar boyunca yukarı doğru çıktı. Urquhart yukarıda tam tepesinde oturmuştu ve sırıtıyordu.
''Orada ne halt ediyorsun?''
''Sizi bekliyordum.'' diye cevap verdi Urquhart her zamanki nezaket ve alaycılık karışımı edasıyla.
''İşte geldim.'' diye cevap verdi Matthias ters bir biçimde. ''Aşağı inme zahmetini gösterir misin?''
''Neden?'' diyerek güldü Urquhart. ''Eğer arzu ederseniz buraya yanıma gelebilirsiniz.''
Matthias'ın yüzü ifadesizdi. Gayet iyi bildiğin gibi, duvarın yüksekliğine dikkat ettikten sonra birden durdu. Oraya çıkmayı nasıl becerdin?
Zıpladım.
Matthias tam bir şey diyecekti ki kelimeler boğazına dizildi. Ne diyecekti ki? Hiç kimse 4 metrelik bir duvarın üzerine zıplayamazdı.
Konuşmamızda bir sakınca var mı dedi düşündüklerinin yerine.
Tabii ki yok. Urquhart ani bir hareketle kendi etrafında döndü ve topukları üzerinde Matyas'ın hemen yanında yere indi. Uzun sarı saçları da bir miğferi andırır gibi başının üzerinde toplamıştı ve bu yüzden olduğundan da uzun boylu görünüyordu.
''Şu kadınlar gidene kadar beklesek iyi olacak.'' dedi Matyas.
Urquhart'ın onu boş yere fazladan bekletmesine sinir olmuştu. Yanındaki adam hayretle kaşlarını kaldırdı.
''İşleri gereğinden karmaşık hale getiriyorsunuz. Açıkta olmak en iyi gizlenme yolu değil midir? Eğer hırsızlar gibi davranıp sürekli ortalığı kolaçan edersek ve fısıldayarak konuşursak, işte asıl o zaman dikkatleri üzerimize çekip zindanı boylarız. Şu komik kuleye ne diyorsunuz?''
Ah evet, Wegschnapp'da.
Dipnot, Almanya'nın Köln şehrinde Ren Nehri kenarında bulunan bu silindir kule, Orta Çağ döneminde şehir surlarının bir bölümünü oluşturmakta ve zindan olarak kullanılmaktaydı.
Bu yüzden sizden ricam sadece doğal davranın. Tanrımızın muhterem hizmetkarlarına biraz nezaket gösterelim.
Rahibelere döndü ve onları eğilerek selamladı.
Yağmur yağacak diye seslendi, içeri girseniz iyi olur.
İçlerinden daha küçük olanı neşeyle cevap verdi ona. Ya burada Rabbimizin bir rahmetidir.
Odanızda yalnız başınıza yatarken ve yağmur sanki içeri girmek isteyen karanlığın prensinin ta kendisiymiş gibi duvarlara vururken de böyle mi düşünüyorsunuz?
Parmağını dalga geçer gibi salladı.
Kendinize mukayyet olunuz benim küçük çiçeğim.
Olurum diye cevap verdi kız kekeleyerek ve Urquhart'a sanki orada kesinlikle bulunmaması gereken biriymiş gibi hayretle baktı. Ardından hemen başını öne eğdi, kızarmıştı.
En fazla 15 yaşındadır diye geçirdi içinden Matyas.
Diğer kız onlara ters bir bakış atıp aceleyle ıstavroz çıkardı.
Haydi dedi diğer de çabuk ol.
Kız topukları üzerine döndü ve bir koşum atı edasıyla manastıra yöneldi. Daha küçük olan da peşinden giderken omzunun üzerinden birkaç kez dönüp bakmayı ihmal etmedi. Urquhart ona daha da aşağı eğilerek aynı zamanda kalın kaşlarının altından dikkatle bakarak selamladı. Onun için tüm bunlar eğlencenin bir parçası gibi görünüyordu.
Artık avluda yalnızdılar.
''İşte onlardan kurtulduk.'' dedi Urquhart bilmiş bir tavırla.
''Bu da taktiklerinden birisi mi?'' dedi Matyas buz gibi bir ses tonuyla.
Urquhart başını salladı.
''Bir bakıma öyle. Açıklık en iyi gizlenme yoludur. Hatırlanmamanın en iyi yolu ortalıkta olmaktır. İkisi de ne beni ne de seni tarif edemezler. Eğer uzaklaşsaydık ya da onlara selam vermeseydik merak ederek yüzümüze, kıyafetimize ya da duruşumuza daha fazla dikkat edeceklerdi.''
''Bildiğim kadarıyla zaten kimseden saklanmamız için bir gerek yok.''
''Ama diğer taraftan siz saygıdeğer bir vatandaşsınız.''
''Ve seninle birlikte görülmek istemiyorum.'' diye tamamladı cümlesini Matyas.
''Sonraki buluşmamız biraz daha tenha bir yerde olursa iyi olur.''
''Burada buluşmayı teklif eden sizdiniz.''
''Farkındayım. Artık şu zararsız rahibelerin başını döndürmeyi bırak da verdiğim görevi nasıl yerine getirmeyi düşündüğünü anlat bana.''
Urquhart dudaklarını Matyas'ın kulağına yanaştırdı ve bir süre bir şeyler fısıldadı. Matyas'ın duyduğu her kelimeyle sanki yüzüne biraz daha renk geliyordu.
''Ya şahitler?'' diye sordu.
''Bulundu ve paraları ödendi.''
Matyas'ın yüzüne bir gülümseme yayıldı. Uzun zamandan beridir ilk kez ''O zaman bu planı uygulaman için izin veriyorum.'' Urquhart başını yerek selamladı.
''Eğer korkunç tanrımızın iradesi böyle tecelli edecekse.''
Matyas kaşlarını çattı ve bu ifadeyi daha önce nerede duyduğunu hatırlamaya çalıştı. Yeryüzündeki kralların gazabıyla yüzleşeceği eski ahitin intikamcı tanrısı. Alnından ter damlalarının süzülmeye başladığını fark etti, huzursuzlandı ve Urquhart'ın gözlerinin içine baktı. Heinrich'in sözünü ettiği ölü gözlerinden eser yoktu. Tam o sırada Urquhart'ın göz kırpmasıyla bir anda kendisini aptal gibi hissetti. Urquhart bir soytarı gibi kelimelerle oynuyordu. ''Canlılar canlıdır, ölülerse ölü.''
''Aynı yerde iki kez buluşmayacağız, anlaşıldı mı?'' dedi soğuk bir ifadeyle. ''Yarın 7'de Fransisken Manastırı'nda.'' ''Nasıl isterseniz.''
''Beni hayal kırıklığına uğratma.
Matyas tek kelime daha etmeden döndü ve geldiği yönde uzaklaştı. Sadece kimin patron olduğunu göstermek istemişti. Ancak nakliye yoluna vardığında aslında Urquhart'tan kaçmakta olduğu gerçeğinin utanç verici duygusu sardı benliğini.
Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 53.